Yayınımıza harunyahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Bu geceki konuklarımız Doktor Cihat Gündoğdu, Doktor Oktay Babuna, Akın Gözükkan ve Serdar Aslan. Hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Siz
bugün
hoş geldiniz.
Darwinizmin nasıl çöktüğü ve yaratılışa ait bilimsel deliller hakkında konuşacağız. Nasıl başlamak istersiniz?
Şimdi bir 94 yılında bulunmuş bir fosil vardı. Ardi ismi vermişlerdi. Güya insanın atası gibi tanıtmaya kalktılar bu yıl içerisinde. Fakat hocamız bir cevap verdi. Bunun bir bonobo maymununa soyut gelmiş bir bonobo maymununa ait olduğunu bilimsel delillerle ispatladı. Bakın görüyorsunuz bir bonobo maymunu. Bunun bir benzerinin fosilini buluyorlar 94 yılında. 15 yıllık bir çalışmayla bunu güya işte insanın atası gibi lanse etmeye kalktılar. Sonra özür dilediler. Şimdi geçtiğimiz günlerde National Geographic dergisi yine kapak yaptı. Kapak da şu şekilde, hatta göstereyim kapağı. 4 milyon yaşındaki kadın diye bu şekilde kapak yapmışlar böyle.
Bizim Ardi'yi.
Evet.
Şimdi böyle şey unutturmamaya çalışıyorlar.
Evet. Bu Ardi fosili el, ayak ve kaval kemiği, kafatası parçaları olan bir fosil. Bunu buluyorlar. Ve bulunmuş dişlerden oluşuyor. Bir kere dişleri bir yıl önce aynı katmanlarda buluyorlar ve o dişin ona ait olduğunu varsayıyorlar birincisi. Yani ona ait olup olmadığı da belli değil. İkincisi canlının ayak kemikleriyle yapılan çalışmalarda güya bunun ayakta dik duran bir canlı olduğunu iddia etmeye kalkıyorlar. Fakat hiçbir şekilde dik duran canlıya ait olmadığı, hatta Science dergisindeki yazılarda ve diğer dergilerde bunun tırmanıcı bir hayvana ait olduğu, yani bir maymuna ait olduğu gösteriliyor. Yani
dik durabiliyor.
Evet. Tabii. Duran Scientific American dergisinde ki How Human Like Was Ardi. Ardi ne kadar insana benziyor başlıklı makalede ise ayaklardaki tek bir parçanın bile hayvanın ayakta durduğunu göstermediği açıkça ifade ediliyor. Ondan sonra ayrıca leğen kemiğine ait böyle kil şeklinde dokunulunca dağılan bir yapısı var. Yani tuzla buz olan böyle. Onu istedikleri gibi 15 yıllık bir çalışmayla güya ayakta duran bir canlıya aitmiş gibi böyle özel bir teknikle yerleştirip ayakta durduğunu göstermeye çalışıyorlar. Hatta bütün bunlara dayanarak bir geyiği yakalarken, parçalarkenki halini de gösteriyorlar. Yani çizimlerde.
Resmetmişler.
Evet, resmediyorlar. Bir kere bu leğen kemiğinin bu şekilde toplanıp bir araya getirilmesi zaten imkansız. Kaldı ki bunu böyle bir sahtekarlıkla güya iki ayağı üzerinde duran bir canlıya aitmiş gibi monte ediyorlar. Bunu da 15 yıl sürüyor bu çalışmalar. 94 yılında buluyorlar. Şimdi ortaya çıkıyorlar. Bu da tabii çok manidar. Ardi böyle gördüğümüz gibi orada gülüyor işte bonobo maymunu. Soyu tükenmiş bir bonobo maymununa ait. Bakın şimdi Kaliforniya Üniversitesi'nden Darwinist Tim White diye birisi var. En önde gelen Darwinist paleoantropologlardan bir tanesi. Ve bu çalışmanın içinde o da şu itirafı yapıyor. Diyor ki Ardi için. Ardipithecus ramidus diyorlar. Hep Latince bir isim takıyorlar böyle bilimsel de gözüksün diye. Ardi, Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Yine Long Island Stony Brook Üniversitesi Tıp Merkezi'nde Anatomik Bilimler Bölümü şefi olan Darwinist William Jungers parçaların özellikle istenildiği gibi şekillendirildiğini bakın şöyle itiraf ediyor. Diyor ki belki de parçalar güzel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Ama gerçek şu ki oldukça hasarlı bir örnek üzerinde çalışmaya başladılar ve Australopithecinler, yani Lucy'nin de dahil edildiği hayali bir insansı grubu, Lucy de iki ayağı üzerinde yürüyordu diye iddia ediyorlardı, oldukça benzer bir şeyle bitirdiler. Eğer elinizde imkan varsa bu parçaları zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz oldukça zor. Ardi oldukça fazla tahmin gerektiriyor. Yani onların bir kafada varsaydıkları bir şey var. Darwinizme uydurabilmek için. Hayali bir güya yarı maymun yarı insan diye bir canlı. Ona uydurmaya çalışıyorlar ve bunu hepsi de söylüyor. Nitekim hocamız bunun bonoboya ait olduğunu söyledikten sonra özür diletmişti zaten. Dolayısıyla bu National Geographic dergisinin çırpınışları boşuna. Hiçbir şekilde yıkılan Darwinizmi kurtaracak halleri yok. Yani tümüyle sahtekarlığa başvurularak yapılan, gündeme getirdikleri bir maymun fosili yine.
15 sene geçip şimdi akıllarına gelmesi de tabii çok hakikaten manidar.
Evet, yani çok zor durumda kaldılar, evet.
Evet.
Ya bunu gösteriyor bu böyle.
Bunalmışlar demek belli.
Çok bunalmışlar, evet. Yani. Normal dediğin gibi 15 sene niye beklesin yani? 15 senedir maymun olduğunu biliyorlar. Şimdi Can Avli ile onu bir şey diye tanıtmaya kalktılar böyle. Güya iki ayağı üzerinde yürüyormuş gibi.
Bazen insan telaşla böyle çok büyük hatalar yapar. Bir de çok anlamsız hatalar yapar. Bu da öyle. Eğer sağlam bir teori olsa, ellerinde düzgün deliller olsa böyle bu kadar aciz duruma düşmezler yani.
Evet. Bak işte maymun bile gülüyor onların evet. hallerine. Evet, buyurun.
Resim vardı, onu gösterebilir miyiz?
Dört.
Evet. Şimdi hücrelerimiz, hücremizin içi gerçekten büyük bir fabrika gibi. Ve bu fabrikada da söylüyoruz işte robot işçiler var, enzimler. Ve bunlardan çok sayıda var. Ve her biri ortak bir amaç doğrultusunda çalışıyor. Mesela bunlardan biri nedir? Hücrede enerji temini. İşte şeker molekülleri var. Şeker moleküllerindeki salgı muazzam bir enerji aslında. Ondaki enerji kademeli olarak bölünüyor. Burada mesela bununla alakalı böyle geçen durumlar tasvir edilmiş ama detay önemli değil. Biyologlar, biyokimyacılar bunu böyle çarklara benzetiyorlar. Çarkların bir araya gelmesi ve birinin diğerini döndürmesi olarak. Çarkların dişleri de orada görevli olan enzimleri temsil ediyor. Böyle bir durumda çarkta olan en ufak bir hata sistemi komple durduruyor. Tek o çarkta bir probleme sebep olmuyor. Şimdi bir tane konu var. O da şu. Burada bir enzim görüyoruz. Bu enzim şu 3 renkle gösterilen büyük bir kompleks. 3 tane enzim grubundan oluşuyor aslında. Bunun tek bir görevi bu şeker parçalarken çok çok fazla ara basamak var. Onlardan birinde görevli sadece. Orada bir değişikliğe sebep oluyor. Şimdi burada ilginç bir şey var. Bunu niye gösteriyorum? Burada eğer bir problem olduğu takdirde şurada bir sülfür bağları var. Oradaki ufak bir hata bütün sistemin durmasına sebep oluyor. Nitekim Charles Darwin'in ölmesi bu sebepten oluyor. Arsenik zehirlenmesine maruz kalıyor. Arsenik zehirlenmesi neticesinde temel işlevlerini yapamıyor vücudu, hücreleri. Bundan dolayı da enerji temin edip yaşayamadığı için ölüyor. Buradaki tek problemi, bakın şu 3 tane renkli gösterilen şey muazzam büyük bir yapı aslında. İçinde bir sürü amino asit, sadece amino asitler de değil, sülfür gibi başka amino asit dışında maddeler de var. Orada sülfür arasındaki bağı koparıyor arsenik. Tek şey bu. Hani bu evrimciler diyor ya zamanla işte kademe kademe gelişme olur falan şu bu. Halbuki öyle değil. Mükemmel yapıdan tek farklılık neye sebep oluyor? Dolayısıyla yani bu sadece bir örneği. Böyle çok örnek vereceğiz inşallah. Mükemmel sistemden bir sapma gelişmeye sebep olmaz. Ölme sebep oluyor. Zaten olsa herhalde Darwin öyle acı içinde ölmezdi. İnşallah.
Tabii bu vardı. Evet.
Sistemin mükemmelliğini, kompleksliğini gösteriyor. Ve en ufak bir şeyde eksiklikte de bütün sistemin çöktüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bu da diğer bütün deliller gibi bir anda Allah tarafından yaratılmış olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor.
Evet. Şimdi bir video var burada. Ender Elvacıoğlu kendince bilimin tanımını yapıyor. İsterseniz bir onu dinleyelim.
Tabii bu arada Ender Elvacıoğlu'nun da bir profesör olduğunu, işte biyoloji dalında profesörlük yaptığını, hala bir üniversitede olduğunu da söyleyelim. Bakalım üniversitelerimizdeki eğitim neye dayanıyor? Hangi fikirlerle şekilleniyor eğitim? Onu görmek açısından önemli.
Evet.
En başta şunu bir konuşmak lazım diye düşünüyorum ben. Bilim nedir ve bilim nasıl yapılır? Yani bilimin çok kısaca tanımını yaparsak, böyle bilim gibi, kültür gibi, sanat gibi şeylerin öyle çok kısa tanımları yoktur ama çok kabaca bir tanım yaparsak, bilim dediğimiz etkinlik, evrenin, doğanın, toplumun, yüreğin değişiminin ve dönüşümünün yasalarını bulma etkinliği ve çabasıdır. Değişiminin ve dönüşümünün, bu iki sözcüğün altını çiziyor. Değişiminin ve dönüşümünün. Hiçbir şey değişmiyorsa, ilk ortaya çıktıkları gibi hala devam ediyorsa zaten bilim yapma falan gerek yok. Bilime gerek kalmıyor o zaman. Bir defa bir tanımlarsın, ondan sonra ancak yorumlamaya yapabilirsin. Ama değişiyorsa.
Mesela öyle devam ediyor konuşması. Yani bilimin böyle kendince bir tanımını yapmış ve bilim tanımı ile ilgili de canlıların, insanların gelişimini ve dönüşümünü inceler diye.
Değişimini ve dönüşümünü.
Evet, değişimini, dönüşümünü, gelişimini. Bunu incelediğini iddia etmiş.
Gelişim demiyor. Değişim ve dönüşüm.
Değişim ve dönüşüm, evet. Yani burada ilk başta, daha ilk başta kabul etmiş bir kere değişme olduğunu, evet, dönüşme olduğunu. Böyle bir ön kabulle başlamış. Bir kere bilimde ön kabul olmaz. Yani bunu ilk başta kendisinin öğrenmesi gerekiyor. Bilim var olan gözlemler sonucu elde edilen verilerle bir sonuç çıkarır. Mesela biz canlılara bakıyoruz. Oktan Hocam her gün gösteriyor. Fosilleri her gün gösteriyoruz. Mesela bir canlının 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon yıl önceki haliyle şu anki hali arasında hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Şimdi eğer böyle bir değişim yoksa buradan çıkaracak sonuç burada bir evrim olmadığıdır zaten. Yani bilimin amacı da zaten bunu incelemek değildir. Bilimin amacı canlılardaki Allah'ın yaratma sanatını incelemektir. Yani Allah nasıl yaratmış? Ondan sonra Allah'ın nasıl bir detay sanatı var? Mesela bakıyoruz canlılardaki işte dış görünüşünün işte tüylerinden, göz yapısından hücrenin yapısına giriyoruz. Proteinlere, proteinlerden daha da detaya giriyoruz işte amino asitlere. Muhteşem bir sanatı görüyoruz. Bilim bunu inceler. Ve Allah'ın nasıl canlılığın geliş yani ilerlemesinde, işte soyunun devamında veyahut da kendi içerisinde çeşitlenmesinde nasıl vesileler, nasıl sebepler yarattığını da inceler. Ama olmayan şeyleri kurgulamaz. Mesela bilim bize cansız maddeden canlı maddenin nasıl oluştuğunu şu anda bulmuş değil. Yani bulmuş değil derken bir anda olduğunu buldu. Dolayısıyla bir sebepsiz bir anda yaratmayı bilim şu anda keşfetmiş durumda. Türleşmeye bakıyoruz. Yine türlerin, farklı türlerin bir anda yeryüzünde belirdiğini görüyoruz. Bu yine yaratılışı bize gösteriyor. Yani bilimin amacı bu değildir kesinlikle. Var olan bilgilere bakar, ona göre yorum yapar. Biz de bakıyoruz ki böyle bir değişim, dönüşüm yok.
Evet, şimdi biz burada bağnaz olmamak gerekiyor. Şimdi bilimin temelinde bilim yapan bir insan bir defa objektif olmak zorunda. Fikirlerini tamamen bir kenara koymak zorunda. O tamamen objektif, tarafsız olmak zorunda bilim adamı. Şimdi olaya böyle başlayınca deneyle, gözlemle, canlıların derinliklerine indiğinizde, ayrıntılarına indiğinizde harika yapılarla karşılaşıyorsanız, dönen çarklarla karşılaşıyorsunuz, karşılaşıyorsanız birbiri için çalışan ve birinin eksikliğinde diğerinin hiçbir şekilde anlamı olmayan, bize neyi ortaya koyar böyle bir sistemin varlığı? Bir anda hepsinin aynı anda bütün elemanlarıyla çalışır durumda var olduğunu ortaya koyar. Bu bilimsel bir gerçektir. Burada bir değişim ve dönüşüm yoktur. Değil mi? Yani değişim ve dönüşümün olmayacağını bize gösterir zaten böyle bir olgu, böyle bir sonuç. Bu neye vardırır bizi? Bir sonuç çıkarmaya götürür bizi. O sonuç da şudur. Üstün bir güç, sonsuz bir kuvvet tarafından ve sonsuz bilgi sahibi bir merci tarafından, yani Allah tarafından yaratıldığı gerçeğine götürür bizi. Biz bu gerçeği kabul ederiz ya da etmeyiz. Ama bilim bize bunu gösteriyor. Normalde aklı başında bir insan bu gerçeği kabul eder. Ama az önce gördüğünüz o Profesör Ender Halilbacıoğlu'nun ne söyledi başta? Dedi ki, eğer değişim ve dönüşüm yoksa biz zaten bilim de yapmayalım dedi. Biz dedi bilimi zaten bunun için yapıyoruz. Yani o kadar önyargılı ki. Yani sonuçlar ne ortaya koyacak? Bir defa objektif değil, tarafsız değil. Dogmatik olarak Darwinizme zaten ön kabulle başlamış. Ve bunun karşısında kendi fikrini değiştirecek hiçbir şeyin varlığını da kabul etmiyor. Deney sonuçları, gözlem sonuçları her ne olursa olsun, karşısına çıkacak olan kanıtlar, deliller her ne olursa olsun, bunları şimdiden reddeder bir tavır zaten açıkça sergiliyor, görüyorsunuz.
Evet.
Ama bilim bu değildir. Bilim insanı zaten böyle olmamak durumundadır. Bir defa bir teoriyle başlarsanız, incelerseniz, bakarsanız sizi yanlış bir yöne götürüyor. Vazgeçersiniz onda, başka bir teori atarsınız ortaya. Onunla beraber çalışmalar yaparsanız o sizi doğruya götürür. Gerçeği bulursunuz ve sevinirsiniz. Ama siz gerçeği bulduğunuzda sevinmiyorsanız ve bunu reddetmeye çalışıyorsanız o zaman siz bilim adamı değilsiniz zaten. Siz ne olabilirsiniz? Yani bu zihniyetteki insanlar o zaman
pagan rahibi
olmuş oluyor. Çünkü evet, paganizmi ön kabulle, yani totemlere tapmayı, maddeye şuur ve benlik vererek maddenin kendi kendini yarattığı fikrine bir defa kesin bir şekilde ön kabulle başlıyor. Bunun karşısında duracak olan gerçekleri de en baştan zaten reddedeceğini zaten söylüyor. bu onun pagan rahibi olduğunun çok açık bir kanıtı olmuş oluyor kendi ifadelerinde.
Evet. Tabii bilim yani insanın doğaya bakmasıdır zaten. Tarafsız bir gözle de inceleyebilir. İncelediğinde o onu bir sonuca götürür. Gözlemler ve deneylerle bir sonuca varır. Eğer bu sonuç Allah'ın yarattığı gerçeğine götürüyorsa bilim ve bilim adamı bunu kabul eder. Yani bilim adamının görevi yoksa kalkıp da 19. yüzyılın materyalist dogmalarını savunmak değildir. Şimdi Cihad Hocam'ın çok sevdiği bir alıntı var. Onu bu sefer ben okuyacağım. Richard Lubington var New York Üniversitesi'nden. Tanınmış bir genetikçi. Özür dilerim, Harvard Üniversitesi'nden. Tanınmış bir genetikçi ve Darwinist aynı zamanda. Bakın o bilimi nasıl saptırdıklarını şöyle itiraf ediyor. Diyor ki, bizim materyalizme bir inancımız var diyor. Yani materyalizm maddi ilah kabul eden bir batıl felsefe. Ta eski Yunan'dan kalma, daha eskilerden kalma. Maddi mutlak yaratıcının varlığını inkar ediyor. Bizim materyalizme bir inancımız var. A priori. Yani bir felsefi deyim kullanıyor burada. Önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu diyor. Biz diyor materyalizmi doğru kabul ediyoruz diyor. Mutlak kabul ediyoruz diyor. O gözle bakıyoruz diyor. Materyalist gözle bilime. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Yani bilim bunu söylemiyor diyor. Biz bilimsel metotlarla çalışmıyoruz diyor. Aksine materyalizm olan a priori yani önceden kabul edilmiş bu bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerini ve kavramları kurguluyoruz. Hayalimizi canlandırıyoruz, atıyoruz, uyduruyoruz diyor. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de, yani bunu böyle mutlak doğru kabul ettiğimize göre de, haşa ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Richard Lewington. Şimdi bu zaten bu zihniyeti ortaya koyuyor. Yani ama bilimin böyle bir amacı yoktur. Yani Allah'ın varlığını reddetmek gibi bir amacı yoktur. Bilim tarafsız gözle bakar. Eğer Allah'ın varlığını gösteriyorsa deliller hemen bilim adamı kabul eder. Bunun öyle bir konu yok. Ki o öyle yani. Baktığınız zaman bütün deliller genetik, mikrobiyoloji, biyokimya, anatomi, paleontoloji, astronomi, fizik bize hepsi Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Doğanın ve tüm kainatın ve tüm canlıların. Dolayısıyla bilim adamı bunu kabul eder. Gerçek bilim adamı böyledir. Yoksa tabii hocalarımın dediği gibi o pagan rahibi olmuş oluyor. Bir pagan dininin savunucusu pagan rahibidir. Ayrıca biyoloji mezununda değilmiş zaten şey. Ender Elbacıoğlu. 1987 yılında arkadaşlarımızın evine gidiyor. Evet. O evde evimin olmadığını anlattıkları zaman ağlamış orada yani böyle vicdanı şey olmuş Ender Elbacıoğlu'nun. Yani biliyor evrimin olmadığını o da. Ama tekrar işte yani olmadık bir şekilde savunmaya kalkıyorlar ama evet. Tabii bilim bu değil yani. Böyle
zaten
bilimle alakası yok bunun.
Zaten çok samimiyetsiz ifadeler var şu açıdan. Mesela bunlar zamanında statik evren modelini böyle canhıraş savunmuyorlar mıydı? O zaman evrenin değişmediğini ve maddenin ezeli olduğunu iddia ediyorlardı. Şimdi o zaman öyle savunuyorsun. Bilimin hani evrenin değişmediğini iddia ediyorsun. O anlamda maddenin değişmediğini. Burada da böyle o işte tutarsızlık oluyor. Bir resmi tekrar koyabilir miyiz? Ben bir şey daha anlatacağım. Şimdi bu arsenikle ilgili ek bilgi görelim. Şimdi evrimciler doğaya tapınıyorlar. Diyorlar ki işte bu doğa zamanla bizi evrimleştirdi diyorlar. Halbuki doğanın hangi unsurunu inceleyecek olursak inceleyelim. Doğada muazzam bir yıkım var. Eğer bu doğadaki şartlar ki onlar da Allah'ın kudretinin tecellisidir. Kontrol altına alınmazsa o zaman bunlar tamamen canlılığı tahrip ediyor. Şimdi çeşitli örneklerini gördük. Demirde böyle, sıcaklıkta böyle, soğukta böyle, asit bazda böyle, su basıncında bile böyle. Hani Mars'ta su arıyorlar ama onun hiçbir anlamı yok. Hücreyi patlatan bir gücü var suyun. O da kontrol altında tutulması lazım. Ağır metallerde de böyle. Mesela arsenik canlılığa zararlı. Arseniğin hücre içine girdiğinde zehir etkisi meydana getiriyor. Örneğini gördük. Darwin'in ölüm sebebi. Sadece çok sayıda enzimden bir tane enzimin küçücük bir bölümünde iki atom arasındaki bağı tahrip ettiğinden oluyor bu. Bakterilerde de böyle buna karşı çok ilginç koruma sistemleri var. Allah'ın yaratılış sanatı hakikaten. Bu bakterilerde hiçbir akıl yok. Yani zahiren baktığınızda cansız atomlardan meydana geliyor. Ama bakteri sanki bu arsenik kendisine zararlı olacağını bilircesine müthiş bir akıl sergiliyor. Bakterinin arseniklere karşı gösterdiği savunma teknikleri genler seviyesinde organize edilmiş. Buna operon deniliyor. Tek bir gen de değil bakın. Ortak bir amaç için farklı farklı enzimler bir araya geliyorlar ve ortak bir hedef doğrultusunda çalışıyorlar. Ve bunların mesela çok ilginç bulundukları bölgelerde yan yana. Mesela birbirinden farklı yapılar, farklı insanlar düşünün. Ama ortak bir amaç için bir vakıf kurmuşlar gibi bir durum var burada. Peki nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Arsenik hücrenin içine girdiğinde bunun arseninde aktiflik dereceleri var. Bu bir şey metal ve bunun iyonları oluyor. Bunun aktivitesini değiştiriyor. Bir enzim görevi bu. Zehirli olan aktivitesinden göreceği olarak daha zehirsiz bir formuna getiriyor. Ondan sonra da bu haliyle dışarı atıyor. Bunlar apayrı işler. Birincisi aktivitesini değiştiriyor. İkincisi bunu yapmak zorunda çünkü kapılardan önceki haliyle atamıyor da. Bambaşka konular yani, ve ortak bir şekilde yapılıyor. Ayrıca bunun doğru bir şekilde yapılması lazım. Çünkü eğer arseniğe maruz kalmıyorsa bakteri, bunlardan fazla üretilmemesi gerekiyor. Niye? Çünkü bakterinin zaten küçük bir alanı var. Orada da bütün kaynaklarını doğru bir şekilde kullanması gerekir. Yani mesela bir araba fabrikası düşünün. Araba fabrikası bütün kaynaklarını sadece lastik yapmaya harcasa, diğer kısımları o kaynakları düzgün harcamadığından ne olur? Üretim yapamaz. Yani araba üretemez. Dolayısıyla o fabrika kapanmak durumunda kalır. Burada da öyle olur. Burada da mesela tam arsenikten korunacağım diye yoğun bir şekilde arsenik atan enzimleri üretse o da olmaz. En basit işlemlerini dahi yapamaz bakteri. Ne yapıyor? Bu bakteri bu fabrikacının kapısına kilit vuruyor. Bir de öyle bir sistem var. Yani o da ilginç. O da genlerde kodlanıyor. O ARS operonun kapısı, şurada bir protein var. Bu proteinin amacı o. O fabrikayı kilitlemek. Şimdi o her şey mükemmel. Kilitledik de gereksiz çalışmıyor ama hiç çalışmayabilir. Değil mi? Kapısını kilitlediniz. Eğer o kapıyı doğru zamanda açmazsanız, mesela arseniğe maruz kaldı bakteri. Eğer açılmazsa kapı, o zaman enzimler üretilmeyeceği için dolayısıyla arseniğe karşı bir koruma olmaz ve bakteri ölür. Yani her şeyi olsa bu kaynak israfını önleyen sistem, arseniği dışarı atmaya yarayan enzimler, bunların her biri tamam olsa yine ölüyor. Öyle muhteşem bir şekilde yaratılmış ki bu protein. Arsenik içeri girdiğinde protein yapısını değiştiriyor. Bakın diğer proteinleri değil de özellikle bu proteinin yapısını değiştiriyor. Yapısı değiştirilmiş protein, kapısını kilit vurma özelliği gösteren bu protein ayrılıyor. Genlerden ayrılıyor ve böylece arsenik, zehirli arseni atmaya görevli olan enzimlerin üretimi başlıyor. Bunun neticesinde o arsenik aktivitesi değiştirip hücre zarından atılıyor. Mesela kapıcık yapılıyor ama o kapıcık da tek başına hiçbir anlamı yok. O bir pompa görevi görüyor. Şimdi hücrenin içi çok büyük bir alan. O kapıcığa nazaran baktığınızda işte bir karıncanın İstanbul şehrinde bir bölgede olması gibi bir durum. Ama o karınca doğru yere götürülüyor şehirde. Burada da öyle. O kapı doğru yerine, hücre zarındaki yerine götürülüyor ve doğru bir şekilde de yerleştiriliyor. Ondan sonra da bu aktivitesi değiştiren arsenikler oraya taşınıyor. Dolayısıyla hep sistemin bütün halinde olması bir zorunluluk. Dediğim yapılardan en ufak bir eksiklik hiçbir anlamı olmuyor. Yani her şey olsa sistemin bakterinin ölmesine sebep oluyor. Dolayısıyla kademe kademe gelişim hakikaten hiçbir mantığı olmayan tamamen bir safsata. Burada da onu görüyoruz zaten.
Evet, yani canlıları mesela tüyleri var değil mi? İşte bütün canlılarda, hayvanlarda hep tüylere rastlıyoruz ve onların hep böyle belli bir boya kadar uzayıp orada durduğunu görüyoruz. Yani işte köpeklerde, aslanlarda hepsinin vücutlarının işte mesela aslanların daha kafasında tüylerin daha yoğun olduğunu, işte atların işte kafa bölgesinde daha yerlerinin olduğunu görüyoruz. Böyle her canlının kendine ait bir tüy yapısı var ve hepsi belli bir süreden sonra duruyor. Bir tek insanda saç sınırsız bir şekilde uzayabiliyor. Şimdi çok önemli bir şey. Yani milyonlarca canlıda tüyler belli bir yere gelince duruyor. Sadece insanda saç sınırsız bir şekilde uzayabiliyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Evrimcilerin iddiasına göre şuursuz atomlar yani şuursuz atomlar ve tesadüfler oluşturuyor onların iddiasına göre, haşa. Bunun şunu biliyor olması lazım. Bu milyonlarca canlı içinden sadece insanın o saçını kesebileceğini, ondan sonra makas icat edeceğini, ondan sonra işte saçının şekline önem vereceğini, bunları şuursuz atomların ve tesadüflerin biliyor olması lazım. Yani sadece diyor ki mesela, işte atıyorum 50 milyon tür var. 100 milyon olabileceği bile söyleniyor. 50 milyon türün diyor, ben hepsini diyor belli bir boyuta kadar gidince kısa tutacağım diyor. Onlar çünkü diyor makası kullanamaz diyor. Ama bir tek insanda işte kafa kısmındaki saçları bırakacağım diyor. O istediği gibi şekil versin diyor. Yani sırf su örnekle bile, yani insanın biyoloji bilmesine de gerek yok. Yani mikrobiyoloji bilmesine gerek yok, fosilleri bilmesine gerek yok. Sırf şu örnekle zaten Darwinizm ne kadar safsatı ve ne kadar batıl bir din olduğu ortaya çıkıyor. Değil mi? Yani Allah belli ki tüm canlıları, hayvanları o yetenekle yaratmamış ve onları o yüzden zorluk çekmemeleri için tüylerini belli bir seviyede tutuyor. Bir tek insanı özel yaratıp ona da öyle bir güzellik vermiş, saç vermiş, sınırlarını çizmiş Allah. Şuursuz atomlar, şuursuz tesadüfler böyle bir sınır çizemez. İnsan kafasındaki işte sakal olsun, saç olsun, bunların sınırlarını çizemez. Burada niye saç çıkmıyor mesela, değil mi? Tam burada iki tane tüy birikintisi var. Onlar da uzamıyor mesela. Kaşlarımızı keselim, bir santim oluyor, tekrar duruyor. Bu şuursuz atomlar mı karar veriyor bu kaşların uzamamasına? Veyahut da kirpiklerimiz için de aynı şey geçerli. Yani belli ki Allah o şekilde istemiş ve Allah o şekilde bir nimet olarak yaratmış saçı da, kaşları da inşallah. İnşallah.
Şimdi bir resim daha var, onu gösterebilir miyiz?
Dörtte şu an.
Şimdi canlılıkta en önemli unsurlardan biri de oksijen. Şimdi oksijenin özelliği nedir? Oksijenin özelliği enerji dolu moleküllerdeki enerjiyi açığa çıkartmakta kullanılıyor. Çünkü çok aktif bir madde. Şimdi bizim 100 trilyon hücremiz var. Oksijen ancak akciğerlerde, değil mi, geliyor. Akciğerlerden bütün hücrelere dağılması çok büyük bir olay. Çünkü o muazzam bir ulaşım sistemi gerektiriyor. Yani dünyadaki bütün posta sistemini düşünün. Yani evleri, insanlara paketlerini gidip gelmesini. Orada bir ulaşım sistemi var. Ondan çok daha büyük bir sistem. Çünkü 100 trilyon hücre var burada. Bu 100 trilyon hücreye oksijeni taşıyan moleküllerin adı hemoglobin molekülleri. Bu hemoglobin molekülü çok büyük bir mucize. Niye? Çünkü içine çok sayıda amino asit var. Ve bu amino asitlerin çok düzgün bir şekilde yerleşmesi lazım. Burada bunun yapısını görüyoruz. Çok sayıda amino asitten oluşuyor. Bunun da ortasında 4 tane hem grubu dediğimiz yapılar var. Hem grubu. Bu hem grubunun şöyle bir özelliği var. O hem grubunun üretilebilmesi için pek çok sayıda enzim gerekiyor. Ve çok sayıdaki enzim üretimin neticesinde bir halka şeklinde bir yapı oluşturuyor. Onun da merkezine bir iyon yerleştiriliyor, demir. Demirden faydalanarak oksijen taşınıyor. Ama burada şöyle bir şey var. Bırakın proteini. Sadece o içindeki ufak halkanın yapımında dahi çok sayıda enzim gerekiyor. Onlardaki en ufak bir hata sistemin çökmesine sebep oluyor. Örneğin bir hastalık var, porfirya diye. Bunu videosunda gösterebilirdim ama o hastalığa yakalanan insanlar çok ağır neticelerle karşılaşıyorlar. Kusuyor, ondan sonra kendini tutamıyor, sinir hastalıklarına yakalanıyor. Çok çok zor şartlarda yaşıyorlar, hatta ölüyorlar yani. O da bütün bu üretimin içinde ufacık bir parçanın içinde ufacık bir kısmındaki kusurdan oluyor bu. Dolayısıyla kademe kademe gelişim yani çok büyük bir safsata.
Kısa bir aradan sonra tekrar yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onur Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, TRT'de yayınlanan bir haber vardı. Sölekant diye bir güya ara geçiş formu olduğunu iddia ediyorlardı. Bir balığın sudan karaya geçişin güya ara formu gibi lanse etmeye kalkmıştı. Evrimcilerin iddiası bu şekildeydi. Fakat bu iddialarından sonra 200'den fazla canlı örneği bulundu.
Evet.
1938 yılından sonra derin su balığı olduğu anlaşıldı. Onun büyük bir beyni olduğunu iddia ediyorlardı. Hiç alakası yokmuş. Normal balık beyniymiş. Akciğerleri olduğunu iddia ediyorlardı. Yağ kesesiymiş. Normal solungaçları olan bir balık. Sığ su balığı işte karaya çıkmaya hazırlanıyor diyorlardı. Bir bakıldı derin su balığıymış. İşte ayakları var yürüyor diyorlardı. Normal yüzgeçleri olan bir balık olduğu anlaşıldı. Bakın onunla ilgili bir TRT'deki haberi göreceğiz şimdi.
Kuala kalk türü balığın denizde yaşayan canlıların evcilerek karaya çıkan türü olduğunu savunuyorlar.
Darwin'in evrim teorisine inananlar yüzyıllardır canlıların yaratılış dışından farklı şekillerde meydana geldiğini öne sürüyorlar. Bu teze göre insanoğlu suda yaşayan tek hücreli bir canlıdan evrilerek bu çok gelişmiş yapıya büründü. Evrim teorisinin gerçeği ifade etmediği bugüne kadar pek çok örnekle ispatlandı. Teorinin en önemli dayanaklarından biri Kola Kant adlı balıktı. Birçok evrimci zoolog korkunç ve tuhaf görünümlü bu canlının midesindeki iki çiftli yüzgeçleri kullanarak deniz tabanında yürüdüğünü ve deniz kara hayvanlar arasında bir geçiş şekli olduğunu varsayıyordu. 1938 yılında çok önemli bir gelişme oldu. Evrimleşerek karada yaşayan canlı halini aldı denilen balık Güney Afrika açıklarında yakalandı. Ne karadaydı ne de ayakları vardı. En az 70 milyon yıl önce neslinin tükendiği düşünülen bu canlı türünün üzerinde yapılan incelemelerde balığın 400 milyon yıldır hiçbir değişikliğe uğramadığı görüldü. Ve bugün Japon araştırmacılar Endonezya açıklarında suyun 161 metre altında yine aynı balığa rastladı. 31,5 santimetre uzunluğunda olan ve yavru olduğu tahmin edilen balık bu kez görünmekle kalmadı, yaklaşık 20 dakika boyunca da görüntülendi. Araştırmacılar yeni dünyaya geldiği sanılan balığı görüntülemek için deniz altında uzaktan kumanda edilen bir cihaz kullandı. Kayalar arasında yavaşça yüzerken kayda alınan balığın kemikli balıklar sınıfına ait olduğu belirtiliyor.
Şimdi,
çok ilginç bir şey.
Görüyoruz yani böyle. Serbest, tam serbest atış.
Ama çok ibretlik olmuş. İlk önce atmaları için bir zaman tanınmış adeta. Atışlarını yapıyorlar. Sölekant'la ilgili bir sürü senaryo ortaya çıkartıyorlar. Hemen akabinde Sölekant'ın canlısı yakalanıyor. Yani o zamana kadar ya yakalanmadı ya da pek umursanmadı ama o tarihte yakalandığı anda büyük olay oluyor maşallah. Evrimciler öne sürdü o yalan da. Yani balık tarafından yalanlanıyor. Çok komik. Evet. Aşağılatıcı bir şey bir de değil mi? Yani hani bilimsel bir yeni hipotez bulunmuyor, bir şey olmuyor. Balık çıkıyor ortaya. Ya balığa karşı mağlup oluyorlar. Bir insan balığa karşı mağlup olmuş oluyor. Evet, o anlam çok aşağılatıcı bir şey yani.
Geri alabilir misin? Şimdi burada tabii iddiaları her yönden saçma. Şimdi burada gördüğümüz bir balık var. Sölekant'ın ellerinin ayağa dönüşmeye başladığını, güya yürüdüğünü iddia ediyorlardı. Halbuki böyle olmadığı anlaşıldı. Ancak günümüzde handfish denen, yani el balığı isminde, bakın görüyorsunuz, ön yüzgeçleri el gibi, bunun üzerine basarak yürüyebiliyor hakikaten suyun zemininde. Normal günümüzde yaşayan bir balık. Bu bir ara geçiş formu tabii ki değil, yani alakası yok. Normal balık ama suyun zemininde, yerde yürüyebiliyor. Dolayısıyla bu hiçbir şekilde bir ara geçiş formu değil. Ama evrimciler bunun fosilini bulsalardı ve el balığının nesli suyu tükenmiş olsaydı, bunu işte ara geçiş formu diye hemen yutturmaya kalkacaklardı. Yani insanları kandırmaya kalkacaklardı daha doğrusu. Yani evrimcilerin yaptığı hep sahtekarlık. Çünkü Darwinizm olmadığı için sürekli olarak sahtekarlıkla Darwinizmi bir cesedi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Mümkün değil yani, o ceset ayakta duramaz artık, zaten yıkıldı bilimsel gelişmeler ve hocamızın vesilesiyle. Sölekant da bu örneklerden yalnızca bir tanesi. Bugüne kadarki bütün örnekleri sahte çıktı. Biraz önce gördük işte Ardi diye bir fosilden bahsediyorlardı. Normal bildiğimiz maymun. Australopithecus diyorlardı, bildiğimiz maymun. Sölekant diyorlardı, güya sudan karaya çıkmaya hazırlanıyormuş. Normal Japonlar şeyde çekmişler 160 metrede. Biraz önce gördük görüntüleri. Normal bir balık değil mi?
Hiç niyeti normal yok.
Normal bir yani. Balık yani, hiç alakası yok.
Bir de zaten protesto karaya... ediyorlar doktor hocam. Sen de onların efendim? Da görüntüleri vardı. Protesto ediyorlardı. TRT niye böyle bir haber yaptı diye.
Evet, TRT nasıl haber yapsın? Yani TRT doğru mu söylesin, yalan haber mi yapsın? Tabii ki doğru söylesin. Doğru söylemiş TRT. TRT yani ne söylesin ki başka?
Ya ona karşı çıkanlar da sende var doktor hocam galiba onun fotoğrafları. Yani normalde bilimsel bir bilgiye birisi, yani bilimsel bir bilgi demeyelim de bilimsel bir nasıl diyeyim iddiaya bilimle ilgili bir iddiaya birisi karşı çıkacaksa onunla ilgili bir yazı hazırlar, bir delilini hazırlar, işte makale hazırlar, onu yayınlar. Hatta buna benzer işte gazeteye yazı verebilir. Yani bir şekilde mutlaka bununla ilgili bir şey hazırlar değil mi? Delil hazırlar. Ama bakıyoruz Darwinistler'de böyle bir şey yok. Yani şimdi onu da göreceğiz. Yani böyle bir haber yapıyor TRT ve onun karşılığında ellerine pankartları hazırlayıp sokağa çıkıyorlar. Ondan sonra TRT'nin bu haberi yalandır diye pankart açıyorlar.
Dedim.
Evet.
Yani burada emciler bütün şeyi gürültü çıkarmaktır. Yani delil getiremedikleri için bilimsel delil hep gürültü şeklinde böyle 3-5 kişi bir araya gelip bakın evrimciler bir araya gelmişler, pankart açmışlar. TRT evrimini tamamladı diye.
Yaşlı
ama
yaşlı
böyle. Ama aslında hocamızdan bahsediyorlar. Yani hocamız yerli bir ettiği için evrimi konuları o zaten yani böyle onun için.
Yoksa dünyayı hala düz mü sanıyorsunuz yazmış birisi de altına. Yani bu durum onlar için geçerli olan bir durum.
Evet. Evet. Yani ne yapsalar evrimi kurtaramazlar. Artık evrim mevrim bitmiştir Allah'ın izniyle. Öyle işte yok söyle Kant'ta yok. Eskiden bunları ama kandırıyorlardı insanları. Çünkü meydan boştu. Yani söyle Kant'ın bir balık olduğunu söyleyecek kimse yoktu dünyada. Ara geçiş formu olmadığını söyleyecek kimse yoktu. 300 milyon fosil olduğunu ve bunların hepsinin evrimi yalanladığını söyleyecek kimse yoktu. Proteinlerin tesadüfen olamadığını ama Allah hocamızı vesile etti. Elhamdülillah. Dünya çapında darmadağın etti. Yani şu an kaçacak delik arıyorlar. Biz arıyoruz ortada evrimcileri karşımıza çıksın diye. Kimse yok. Bulamıyoruz yani. Yani hocamızın karşısında çıkamıyorlar ama bizim de karşımıza çıkamıyorlar.
Evet.
Biz arıyoruz yani. Gelsinler. Celal Şengör, Ali Demirsoy. Yok mu kimse?
Richard Dawkins. Zaten hiç. Dawkins'i. Nerede? Hiç bir
hocamız davet etti. İngiltere gazetelerine ilan verdi artık yani o derece. Gel yani Türkiye'ye gel seni ağırlayacağız. Bir karşımıza çık tartışalım diye. Mümkün değil gelemiyor.
Ama burada evrimcilerin bir de şöyle bir konusu var. Söle Kant'ı soyu tükenmiş bir balık zannettikleri için onu ara geçiş formu olarak lanse ettiler. Şimdi o handfish soyu tükenmiş bir balık olsaydı hiç şüphe yok hemen ara geçiş fosil olarak lanse etmeye çalışacaklardı yani. Çünkü günümüzde yaşamadığı için insanların karşılaştıramayacağını çeşitli spekülasyonlarla hani böyle amaçlarına ulaşabileceklerini tabii düşünürlerdi. Şimdi hemen biz de günümüzde yaşayan başka bir fosil örneğini gösterelim. Buradan şey alabilir miyiz? 4. Evet. Bu da şöyle yapalım. Pardon. Heh. Şöyle. Evet. Bu fosilimiz kamerada da diğer araçta da günümüzdeki hali var. 30 milyon yıllık önceki bir kurbağanın ölerek taşlaşmış bedenini görüyorsunuz şu anda. 30 milyon yıl. Bakın bacaklarının boyuna, ellerinin yapısına, kemik parmaklarının sayısına kadar hiçbir değişiklik yok. Taşın üzerinde böyle evrimcilere el sallıyor tek eliyle. Ben hiç değişmedim. Siz yani, de değişmeyin.
Bir de yaratılış mucizesi maşallah. Renkleri
maşallah.
Değil mi? Böyle görüntüsü muhteşem yani maşallah.
Evet maşallah. Doğa nereden bilsin o renkleri? Turuncu, yeşil birbirine uyar. Değil mi? Körtesi harfler nasıl bilebilir? Orada mesela parmak sayısına bakıyoruz o da aynı. Yani değişmemiş. Normalde daha az olması lazım. Değil mi? Yavaş bir gelişim olsaydı daha az olurdu. Kemik sayısı, boğum sayısı yine aynı. Kafa yapısı aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bu Söle Kant'la ilgili fosil de gösterelim. Şimdi biraz önce bahsetti doktor hocam. Söle Kant'ın şu anki hali var aşağıda. Bir de 240 milyon yıllık fosilini görüyoruz burada. Kesinlikle hiçbir değişiklik yok. Şu anki hali de zaten bilinmiyor. Canlı olarak da yaşıyor. Çok fazla da fosil var zaten. Fosillerden de biliniyor.
İşte bu bize şunu gösteriyor. Oraya toplanıp böyle bağırtı çağırtı yapmaları. Bu hocamızın açıkladığı çok önemli bir konu. Darwinist, materyalist bir fikir diktatörlüğü var. Bunun yani hakimiyeti altında olduğunu gösteriyor. Yani değil mi ortamın böyle? Onlar oraya toplanıp Darwinizmi yani dünya ülkelerinin %95'inde bu pagan dinini insanlara böyle resmi bir ideoloji gibi dayatmaya çalışıyorlar. Yani evet. Bu insanların yaptığı da o zaten böyle. Siz nasıl böyle bir haberi yaparsınız diye. Yani TRT'nin yaptığı bilimsel, objektif bir haber yapıyor. Değil mi? Japonlar balığı çekmişler. Balık, yani alenen balık yani. Orada yüzüyor. Derin suda yüzüyor. Yani Sölekant balığı. E bunlar ara geçiş formu diyordu. Ya kardeşim diyor, bu balık diyor yani. Ara geçiş formu falan değil. Darwinizm de yalanlıyor. Atası diye insanın, karacanların atası diye lanse etmeye kalkmıştınız. Yani tamamen bilimsel delillere dayalı bir haber yapıyor. Bu habere yaygarayla cevap vermeye çalışıyorlar. Böyle, daha doğrusu evet, sindirmeye çalışıyorlar. İşte bu yani şunu gösteriyor hocamızın dediği şu. Dünyada bir Darwinist diktatörlük var. %95'inde ülkelerin.
Vardı,
böyle resmi inşallah bir ideoloji olarak dayatılıyor bu böyle.
Evet.
Ama o kırıldı işte elhamdülillah. Yani yapılan bu bilimsel çalışmalarla hocamızın vesilesiyle onun böyle beli kırıldı, kafası koptu. Yani konu bu.
Fikir inşallah olarak evet.
Tabii. Şimdi tabii bir rötuş da en son o ceset parçalar kalkacak tabii. Temizlenecek inşallah. Bu üniversitelere girmiş böyle, medyaya girmiş, okullara girmiş. Değil mi? Onun da böyle bir dayatma vardı. O dayatma kırılıyor. Çünkü bilim yalanlıyor. Yani %100 yalanlıyor ve bunu ortaya çıkartan bir kişi oldu işte. O da Sayın Adnan Oktar Allah'ın izniyle. Onun için bu yaygara, hocamızın ismi var orada mesela değil mi? Normalde hani bir deseler ki yani hakikaten TRT bilimsel bakımdan yanlış bir haber yaptı. Onu protesto ediyorlar. Hocamızın ismi ne yani o zaman orada? Şunu gösteriyor çünkü hocamız yıktı bunu. Perişan eden hocamız. Konu bu zaten yani inşallah. Orada yoksa TRT'yi protesto etmek değil amaç.
Ya bunun, amaç evet. Evrimin tam bir din olduğunu anlamak istersek mesela oradaki protesto edenlere soralım. Kaçının evrimle alakalı bilimsel bilgisi var? Çok az bir kesimindir. Oradaki dedenin falan hele hiçbir bilgisi yoktur yani.
Hiç haberlik
bilimsel olarak. Şey. Evet tamamen bir tabu. Tamamen bir put. Yani evrim putperestliği gibi bir şey. Puta tapıyorlar yani. O Sölekant onların putu. Deşifre edilince de putları kırılınca da aynı Hazreti İbrahim kıssasında olduğu gibi bütün hak galeyane geliyor. Putları kıran kişinin de adını yazıyorlar değil mi? Onu zikrediyorlar.
Türk halkının %90'ın üstünde artık inşallah. Türkiye'de tamam yani bitti inşallah. Böyle çok azınlıkta kaldılar. Oraya zaten toplananlar 20-30 kişilik bir grup. 20-30 kişi avaz avaz bağırsa ne olur? Ne kadar sesi çıkar zaten. Oraya 3 tane pankart asmışlar.
Bu işari bir ayet de var aslında. Hocam inşallah. Şimdi sen yaygara deyince aklıma geldi inşallah. Yani aslında bu şeytanın metodu. Yani yaygaralar koparmak, işte bilimsel bilgi evet, yerine işte bağırma, çağırma tarzı şeyler şeytanın metodu. Allah bildiriyor ayette. Şeytan Allah'a sınırım. Onlardan güç yetirdiklerini sesinle sarsıntıya uğrat. Atlıların ve yayalarınla onların üstüne yaygarayı kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onları aldatmadan başka bir şey vaat etmez diyor Allah. İsra suresi 64. ayette. Yani şeytanın metodu insanları kandırabilmek adına akılcı bir şeyler sunmaz kesinlikle şeytan hiçbir zaman. Sadece işte sarsıntı yaratır sesiyle, işte atlılarıyla yayalarıyla yaygara koparır. Sadece bu şekilde korkutma, yıldırma taktikleriyle hareket eder. Şimdi burada da aynı şeyi görüyoruz. Yani evet, burada bilimsel bir açıklama, akli bir açıklama var mı? İşte deseler ki işte TRT'nin yaptığı haberde şöyle bir yanlışlık var. Var mı? Öyle bir şey yazıyor mu burada? Pankartlarda yok. TRT evrimini ne zaman tamamlayacak? Bu tarz şeyler yer alıyor yani. Hakaretimiz şeyler yer alıyor. Veyahut da işte biz dünyanın düz olduğunu halen inanmıyoruz falan gibi ibareler yer alıyor. Halbuki asıl inanan sizsiniz. Yani evrimi iddia etmek şu anda gerçekten dünyanın düz olduğunu iddia etmekten daha da büyük bir gaflet. Yani bazı insanlar işte birkaç yüzyıl önce tüm dünya çapında dünyanın düz olduğuna inanmış olabilirler. Ama şu anda daha da kötü bir durum var. İnsan, canlılar, işte canlılardaki trilyonlarca bir katrilyonlarca bilginin bir kısım insanlar doğada tesadüfen oluştuğunu, kendinden oluştuğunu iddia ediyor. Evet. Hani biraz önce verdiğimiz örnekte işte. Yani her şeyi planlıyor bu doğa haşa onların iddiasına göre. Yani öyle bir şey yok. Yani biz net görüyoruz ki Big Bang ile Allah evreni yoktan var ediyor. 1,5 milyar sene sonra zahiren tabii görünürde bakterileri, ilk hücreleri yaratıyor. Ondan sonra son 500 milyon yıl öncesine kadar çok fazla yüze yakın canlı filmini yaratıyor. En sonunda insanı yarattığını görüyoruz Allah'ın. Bunun başka bir bilimsel bir açıklaması yok. Birbirinden geliştiğini veyahut da dönüştüğünü gözlemlemiyoruz kesinlikle.
Bir iman hakikati var bende. Gösterebilirim onu. Evet. Şimdi burada bir kelebek türü var. Kelebeklerin biliyorsunuz
üremesi ilk önce tırtıl olarak başlıyor. Daha sonra başkalaşım geçirerek kelebek oluyor. Uçan bir canlıya dönüşüyor. Şimdi anne kelebek yumurtalarını larvalarının sevdiği bazı bitki türleri var. Onların yaprakları üzerine bırakıyor. Burada bırakırken görüyoruz.
Larvasını yaprağa mı bırakıyor?
Evet. Oraya yapıştırıyor diyelim yani. Bıraksa düşer. Şimdi bu larva...
Sarı olan larva.
Evet. Bakın bunun şekline ama çok dikkat edin. Yani larvanın şekli çok önemli. Şu sarı şey, bakın, kelebeğin larvası. Tamam, bu canlı bir larva. Bu zamanla işte gördüğünüz gibi büyüyor. Böyle şirin bir şey oluyor. Bayağı da obur. Böyle sürekli yemek yiyor. Maşallah. Yani bir tırtılın en büyük görevi biliyorsun. Besin depolamak için hemen o yeşillik, besin dolu yeşilliği bitirmesi gerekiyor. Bakın şimdi hızlı çekimde de gösterecek. İki tırtıl bir olmuş. Hepsini yiyorlar. Daha sonra da kuluçka döneminde ipe saracak. Yani
kendi boyundan daha bir şey yedi.
O lazım olacak ona, o değişim için. Şimdi burada bakın kelebek yine geliyor ama yaprakların üzerine, değil mi, yumurtasını koymuyor. Bunun sebebi şu: onun üzerinde yumurtası var başka kelebeğin. Onun larvası da, bunun larvası bakın çakışmasın, beslenme zorluğu çekmesin diye koyuyor. Fakat bir nüans var: bunlar kelebek yumurtası değil. Bunlar yaprağın, yani o bitkinin, bakın bakıyor, görüyor musunuz? Onu yumurta zannedip gidiyor. Bitkinin özel olarak, bakın şu çok daha fazla benziyor. Kelebek larvasının şeklini taklit ediyor bitki. Bunu gören kelebekler larvalarını oraya bırakmıyorlar. Ve bu sayede bitki kendisini korumuş oluyor. Korumuş oluyor. Yani şimdi bir canlının, biz kendimiz için düşünelim anlayabileceğimiz şekilde. Bizim gözümüzü kapatsalar, değil mi? Kulaklarımızı kapatsalar. Yani sinir sistemimizi tamamen ortadan kaldırsalar. Çünkü bitkilerde sinir, böyle bir hissetme, duyma, görme, daha sonra ona hafızasında tutup öğrenme gibi bir bilgileri bitkilerin yok. Bunlardan yoksun canlı grubu bitkiler. Ve bu şekilde hiç tanımadığı bir canlının, uçan bir canlının üstüne konuyor ve ona larva bırakıyor. Onun aynısının larvasını üstünde üretmesi nasıl mümkün olabilir? Biz dedik canlının şifresi DNA'da var. DNA'da demek ki oradaki larvanın şeklinin, ihtiva eden bilginin DNA'da olması lazım. Şimdi bunun bitkiye getirdiği kazanç ne, veya sonradan bunu kazanmasa birkaç tane belki yaprak kaybedecek. Ama orada Yüce Allah'ın bir sanatı var. Yani yapanın orada bitki olmadığını. Çünkü bitki böyle bir şey akıl edemez. İşte ne görüyor, ne duyuyor, ne hiçbir sinir sistemi yok. Keza olsa bile, yani kelebeğin larvasının nasıl bir şekli olduğunu öğrense bile, hadi onu yap desen, kendi bünyenle ortaya çıkart desen, yani mesela biz insanız, biz gördük şimdi larvasını, hadi parmaklarımızın üzerinde biz larva çıkartalım mesela. Yapabilir miyim? Yapamayız. Onun gibi bu hazır bir program olması lazım. Bitki de bu var olduğunda üstünde olması lazım. Ve kelebekler de bunu gördüğünde onu anlayabilmesi lazım. Dolayısıyla bütün canlılar bu hazır bilgiyle o anda o şekliyle var olması lazım. Ki böyle bir denge olsun. Maşallah bu da bize gösteriyor ki öyle kademe kademe, tesadüfle, değil mi, kendi kendine rastgele bir olayın kesinlikle söz konusu olmadığını bize gösteriyor. Değil mi? Maşallah.
İnşallah.
Allah kusursuz yaratıyor.
Tabii yani inşallah çok açık. Yani aynı ortak sonsuz akıl sahibi yaratıcının o bitkiyi, o kelebeği yarattığını, değil mi, inşallah.
Evet.
Kelebek de gelip onu tanıyor, yumurta bırakmıyor. O da bir ayrı akıl yani, değil mi, inşallah. Onu başka kelebeğin larvası var diye. O da farklı bir yere gidiyor. Yani bu da Allah'ın aklının tecellisi,
evet,
inşallah. Hem bitki korunuyor, hem o larvalarını koruyor bir şekilde. Yani öyle de olduğunu zannederek. Ve bu hep Allah'ın yarattığının, Allah'ın sonsuz aklının tecellileri. Halbuki evrim mesela doğal seleksiyonu ileri sürüyor. Ondan bahsedelim biraz. İki tane mekanizma ileri sürüyorlar. Doğal seleksiyon ve mutasyon dedikleri. Doğal seleksiyon, evrimin iddiasına göre ortamın şartlarına daha uygun olan canlıların üremesi, başarılı olması ve üremesi, ortama yani daha iyi adapte olması, sonucunda başarılı olması ve üremesi. Başarısız olanların da yok olup gitmesi anlamında bir böyle içi boş bir kavram kullanıyorlar. Yani normalde hiçbir bilimselliği olmayan. Güya doğa Haşa, canlıları yönlendiriyor. Ya doğa neyin iyi neyin kötü olduğunu nereden bilsin? Mesela bir göz dediğimiz zaman gözün bütün parçalarının eksiksiz olarak mükemmel olarak var olması lazım. Dolayısıyla gözü var edecek olan, yaratacak olan irade olması gerekiyor ki o ilerideki son aşamadaki avantajı hedeflesin. Nedir o? Görme. Değil mi? Görmeyi bilecek bir irade olması gerekiyor önceden. Daha görme yokken bu Allah'ın sonsuz aklı olabilir sadece. Doğa nereden bilsin taş, toprak, kayanın nasıl, neyin iyi, neyin kötü olduğunu? İleride dur ben görme diye bir şey var, onu hedefleyeyim, basamak basamak gözü meydana getireyim diyebilecek bir şey olabilir mi? Yani cansız atomların, şuursuz atomların, taşın, toprağın böyle bir aklı olabilir mi? Tabii ki olmaz. Bu eski pagan kültürlerinde doğaya bilinç atfediyorlarmış. Hatta animizm diye böyle pagan bir kültür var. Tam o yani. Yani bunların şeyi, kullandıkları bu mantıklar pagan kültürü. Tam pagan mantıkları, eski, çok eskilerden kalma böyle. On binlerce yıl ötesinden kalma pagan kültürlerin günümüze getirilmiş hali Darwinizm. Yani o kadar rezalet bir durum var. Doğal seleksiyonu bakın, Darwin'in kendisi bile söylüyor. Bakın doğal seleksiyonu ilk defa bu kavramı ortaya çıkartan Darwin'in kendisi zaten. Ondan önce doğal seleksiyon diye bir şey yok. Bakın diyor ki mesela göz için söylüyor bunu özellikle. Ben de onun için örnek olarak gözü seçtim zaten. Farklı mesafelerdeki cisimleri benzersiz bir mükemmellikte odaklayan, farklı oranlardaki ışığa göre kendisini uyarlayan göz gibi bir organın, yani gözün, doğal seleksiyona dayalı rastlantılarla ortaya çıktığını öne sürmek, itiraf ediyorum ki olabilecek en yüksek düzeyde saçmalamaktır diyor. Yani Darwin ayık olduğu bir sırada bu cümleyi yazmış yani. Sonra gene içip tekrar devam etmiş yani kitabında. Yani normal şeyde söylüyor, türlerin kökeninde söylüyor bunu. Yani çok açık bir şekilde. Bir ara ayılmış böyle, onu hemen toparlamış, saçmaladığını anlamış. Sonra gene işte artık sabah uyanıp tekrar içmeye başlayınca herhalde. Yani çok saçma sapan bir şey. Mutasyon da öyle. Yani mutasyon rastgele değişiklikler. DNA gibi hassas, böyle gen gibi hassas mekanizmalarda, bu kadar hassas sistemlerde, hassas dengeler üzerine kurulmuş. En ufak bir rastgele değişiklik çok açık bozuyor bunu. Yani gözlemlerle biliyoruz, bugün bilimsel olarak biliyoruz. Tecrübelerden biliyoruz. Deneyler de bunu söylüyor. Bir de doğal seleksiyon, yani mesela bir örnek daha verelim. Sudan karaya geçişin olduğunu iddia ediyorlar işte. Şimdi doğal seleksiyon bir canlının karaya geçeceğini öngörebilir mi? Öyle bir öngörüsü olabilir mi? Dur o karaya çıkacak. O zaman bir akciğere ihtiyacı olacak. Dur ben bir akciğer yapayım. Ondan sonra solungaçlarını kaldıralım ortadan da yavaş yavaş akciğere dönüşsün diyebilir mi? Ve bu olabilecek onların mantığına göre, yani onların saçma sapan mantıklarıyla düşünüyoruz şimdi. Yavaş yavaş değişiklikler meydana gelecek. O hiçbir işe yaramayan o yavaş yavaş meydana gelen değişiklikler güya doğal seleksiyon tarafından seçilecek. Doğal seleksiyon da bir akciğere ihtiyacı olduğunu önceden bilip aşama aşama akciğeri meydana getirecek. Böyle bir rezalet olabilir mi yani? Bu kadar saçma sapan bir şey böyle. Yani o kadar saçma ki. Yani anlatması bile insana işte komik geliyor yani böyle. Konuşması bile komik bunun. Ama koskoca kıllı kılçık adamlar, saçı sakalı birbirine karışmış. Bununla ilgili kitap yazıyorlar. Böyle böyle kitaplar yazıyorlar. Kürsüler kuruyorlar. Çok acayip bir şeymiş gibi böyle üniversiteli kürsüye çıkıp elini koyup böyle anlatıyor böyle bu saçmalıkları böyle. Kasıla kasıla. Yani o kadar komedi, yani bir komedi oynanıyor. Ama tabii işin önemli tarafı haşa Allah'ı inkar etmesi. Değil mi? Evet. O çok çirkin bir cüret. Çünkü her insan yaptıklarının hesabını verecek. İnançlarının, söylediklerinin, değil mi? Burada insan çünkü kulluk etmek üzere yaratılmış. Allah, ben insanları ve cinleri şeytandan Allah'a sığınırız. Yalnızca bana kulluk etsinler diye yarattım. Yani dünyanın yaratılış amacı bu. Dünyanın bir amacı var ve bu. Hayatın amacı bu inşallah. Hayatı ve ölümü yarattığını bildiriyor Allah. Hayatın da amacı bu inşallah. Dolayısıyla inşallah böyle saçmalıkların peşinde koşmak olacak şey değil tabii yani. Hele 21. yüzyılda bu kadar anlamsız şeylere adam Darwin söylüyor ya, en yüksek düzeyde saçmalamaktır diyor. Ama bütün kitabı doğal seleksiyon üzerine kurulu. Ya biliyor aslında, vicdanen biliyor bunun saçmalık olduğunu. Ama işte 27. derecede Mason locası, sen bu kitabı yaz biz seni destekleyeceğiz diyorlar. Ona bu saçma sapan fikirlerle, dedesinden aldığı, Firavun'dan kalan, Sümerlerden kalan fikirlerle bir kitap yazdırıyorlar. Hakikaten destekliyorlar sonra böyle. O dönem hemen yayılıyor Avrupa'da. Materyalist çevreler destekliyorlar. Karl Marx'ı çıkartıyorlar, o da Mason. O da alıyor onu, komünizme uyarlıyor. Onu da destekliyorlar. Bu sefer komünizm yayılıyor böyle. 18. 19. yüzyıl, 20. yüzyıl dünyanın en karanlık yüzyılları oldu böyle bu nedenle. Evet. Ve 350 milyon insanın da katledilmesine, şehit edilmesine sebep oldu. Bu yüzden de çok önemli Darwinizmin ortadan kaldırılması. Ama işte çok açık yani, çocukların bile anlayacağı kadar açık. Her fosil yalanlıyor, her iman hakikati yalanlıyor değil mi? Doğadaki canlıların her özelliği yalanlıyor yani Darwinizmi. Mantıken, vicdanen, aklen her bakımdan saçmalık yani, bu çok açık.
Evet. Eskiden yani işte Hazreti İbrahim döneminde böyle bir şey yaparlardı. Yani mabetleri olurdu mesela putperestlerin, değil mi? Yani eski devirlerde de hep mabetleri olurdu. İçlerinde böyle taştan yaptıkları putlar olurdu ve onlara tapınırlardı ve çok büyük bir kitle bu dine mensuptu. Yani çok fazla kişi o dine mensuptu. Genel kabul görüyordu. Değil mi? O kendi kavim içerisinde genel kabul gören bir inançtı. Şimdi tabii evrimcilere de sorsak acaba bu inançlar hakkında ne düşünüyorsunuz desek, işte bu tarz putperest inançlara da, herhalde onlar saçma diyeceklerdi. Yani taştan, tahtadan oyulmuş şeyler, insanların kendi yaptığı şeyler bir yaratıcı tabii ki olamaz diyeceklerdir. Ama kendilerinin yaptığı şey de aynen bu. Yani değişik putları var mesela. Mutasyon putu var. İşte doğal seleksiyon putu var. İşte başka mekanizmaları yine put ediniyorlar. Tesadüf putu var.
Ara geçiş putu var.
İşte ara geçiş fosilleri. Bir de onların böyle müzeleri de böyle gerçekten mabetleri andırır tarzda. Yani işte heykeller yapıyorlar mesela. Kendi kafalarından uydurdukları sözde ara geçiş canlıların heykellerini yapıyorlar. İşte yani tapınır gibi sanki öyle bir şeyleri var. Hani o müzeleri sanki mabet gibi yani. Şu anda bulunan eskiye benzeyen mabet gibi resmen. Ama tabii bu bilimin ilerlemesiyle artık Darwinizm falan kalmadı.
Pardon, bir araya girebilir miyim? Bu senin söylediğin bu konu zaten bir ayetin tecellisi. Yani bu öyle hani haşa Allah'tan başıboş bir olan bir şey değil. Bu bir kader dahilinde Allah'ın yarattığı bir durum aslında. Darwinizmi yaratan da Allah. Bakın Allah şöyle buyuruyor ayette. Şeytandan Allah'a sığınırız. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız, yani işte doğa, şuursuz atomlar, tesadüf, Darwinizmin iddiaları, Darwinizm, Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, bakın hiç delil yok diyor Allah bu konuda, sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hepsi birer isim. Doğal seleksiyon, yok mutasyon, yok ara geçiş formu, yok insanın pik atası, ardi, şudur budur. Hepsi bakın atalarınızın, sizin mi atalarınızın? Yani Darwin'den beri gelen böyle atalar, ondan önce Sümerler. Ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemeniz emretmiştir. Yani haşa, tesadüfe, doğaya, başka böyle akla hayali gelmedik sapkın şeylere kulluk etmemeniz emretmiştir diyor Allah. Dost doğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler. Hakikaten baktığımızda Darwinizm dünya genelinde çoğunluk olarak hakimdi inşallah. Yalnızca ayrı zamanın bir özelliği olarak Hazreti Mehdi'nin gelişiyle İslam bütün dünyaya hakim olacak inşallah. Darwinizm, Marwinizm kalmayacak Allah'ın izniyle.
Evet.
İnşallah.
Fosiller var, başka onları da gösterebiliriz. Çulluk balığı 6 milyon yıllık. Üste fosili gözüküyor. Kafasının ve vücudunun bir kısmı. Aşağıda da şu anki hali var. Hiçbir değişiklik yok bu canlıda. Yine semender var. 125 milyon yıllık. Üste fosili, altta şu anki hali. Yani omur sayısına kadar, kafa yapısına kadar, bacak sayısına kadar hepsi tamamen aynı. Çayır çekirgesi var. Yine 125 milyon yıllık. Yani zaten üstte de gözüküyor. Altta da şu anki hali gözüküyor. Hiçbir fark yok kesinlikle. Bacak sayısı, kafa yapısı, vücut yapısı tamamen aynı. Evrim olsaydı bunun bambaşka bir canlı olması lazımdı. Yine sarmaşık yeraltı otu yaprağı. 50 milyon yıllık. Hiçbir şekilde bir fark yok. Bir de evrimcileri kardeşlerimizin sorabileceği bir soru soralım. Bir hücre içinde bile 2 gün varlığını sürdüren protein nasıl milyonlarca yılda oluşmuştur? Yani bu soruyu sorabilirler. Mesela işte diyorlar protein dediğiniz şey öyle kolay kolay oluşmaz. Milyonlarca yılda oluşur. Doktor hocam, o mesela senin de programda çok açıkladığın bir şey net bir şekilde. işte Ender Avcıoğlu diyor, milyonlarca yıldan bahsediyoruz diyor biz. Yani öyle milyon hemen oluşmaz zaten diyor. Siz diyorsunuz bir anda oluşuyor diye diyor. Biz milyonlarca yıldan bahsediyoruz diyor. Sen de orada açıklıyorsun hocam. Yani protein öyle milyonlarca yılda oluşacak bir şey değil. Yani 500 amino asit düşünelim. Eğer 300 amino asitlik, yani baştan tabii 1 ile başlaması gerekiyor bunun. Zaten amino asit devresinde çöküyor. Çünkü amino asit oksijen olan ortamda parçalanıyor. Hadi parçalanmadı farz edelim. Bir tane var, ikincisi birleşiyor. Üçüncüsü birleşiyor. Bunlar niye birleşsin
nasıl
ki?
Nasıl birleşecek? Peptit bağ olması lazım.
Peptit bağ olması lazım.
Enzim lazım. O da bir protein zaten.
Evet. Hani birleştiğini farz edelim. Yani yardımcı olalım biraz. Bir tane protein oluştu. Ne oluyor protein oluşunca? Yine bozuluyor. Yine parçalanıyor. Yani iki tane daha oluşsa, üç tane daha oluşsa, beş tane, isterse trilyon, katrilyon tane aynı yerde oluşsun. Ne olacak? O protein tozu olur yani. Protein yığını olur sadece. Ve hiçbir işe yaramaz. Yani onları bir araya getirip bir hücre, hücrenin oluşması gerekiyor. Ve bunu çok üstün ve akıl sahibi, ilim sahibi bir varlığın yapması gerekiyor. Çünkü bunu insan yapamıyor. Yani bayağı akıllı bir varlık değil mi insan? Yani biz işte jet uçaklar yapıyoruz. İşte telefonlar, bilgisayarlar yaptık. İnsanoğlu baktığımızda tabii hepsini Allah nasip ediyor yine. Onun haricinde birçok gelişme oluyor. Bunları yapan bir varlık bunu yapamıyorsa demek ki bunun ardında çok daha üstün akıl sahibi, çok daha sonsuz akıl sahibi hatta bir varlığın olması gerekiyor. Yani protein, milyonlarca yılda protein oluştu, parçalanır gider, bir şey, hiçbir şey olmaz. Bir anda olması gerekiyor. Yani onlar böyle cansız madde gibi ilerleyen bir şey değildir proteinler, hücreler. Bir anda varıp oluşup varlığını sürdürmesi gerekiyor tüm sistemleriyle beraber. Yani yaratılması gerekiyor inşallah.
Ya proteinin doğada tesadüfen oluştuğunu İnşallah. İddia etmek yani baya baya çok zırva bir şey. Ben bunu hiç böyle tesadüfen oluştuğunu iddia eden doğru düz bir şey de bulamadım. Yani görmedim. Çünkü bunu dilleriyle bile söylemeye insanlar çekiniyor. Hani biz mesela sizin o İsviçre konferansında da biz hani proteinlerin tesadüfle oluştuğunu iddia etmedik gibi şeyler birisi söylemişti en son. Çünkü bunu insan hakikaten söylerken bir vicdanına bakar, bir de okuduğu bilimsel verilere bakar, hakikaten olmayacağını anlar. Çünkü protein böyle yüzlerce vagonluk tren gibi her bir vagonun ayrı bir yapısı var. Mesela birisi yük vagonu, birisi yolcu vagonu, birisi efendim su geçirmez vagon, birisi hava geçirmez vagon. Ve her birinin ayrı bir bağlantısı var. Bu bağlantıyı da yapan yine bir protein. Yani protein yapmak için senin proteine ihtiyacın var. O yüzden bunu söylerken dilleri bile yani dönmüyor. Bunun dili hiç ben doğru düz evet protein tesadüfle oluşmuştur diyebilen yok. Yani mesela diyor ki ama milyonlarca yıl süre var diyor. Aslında onu biz söylüyoruz. Bakın milyonlarca yıl geçti diyoruz ama hiçbir canlıda hiçbir değişiklik yok. Öyle ayrıntılı fosiller var ki mesela onların çok resimlerinde gösterdik. Üzerindeki küçük tüyler var. Bunlar böyle mikro tüyler. Tüylerde bile değişiklik yok. Yani bunlarda mı yok olmaz? Mesela az önce, aradan önce çok güzel bir örnek verdin Akın Hocam. Kıl mesela, kıl tüy diyorsun ama burada da bir sanat var. Bak rengarenk saçlar var, rengarenk tüyler var. Çeşit çeşit kalınlıkta. Bunun mikroskopik olanları tek hücreli canlıların mesela hareket sistemlerini oluşturuyor. İşte birisi pervane oluyor. Kimisi vücutta mesela nefes borusunda her böyle giren böyle yabancı partiküllerin uzaklaşması için sürekli yukarı doğru böyle peristaltik hareketler yaparlar. Sanki elden ele bir şey taşıyormuş gibi. Hani kıl ve tüy deyip insan ve küçük görebilir ama mesela burada da ayrı bir detay var. Sürekli bu şekilde vücudun temizlenmiş olması sağlanıyor. İşte renk renk ayrı güzellikler var. Güzellikte oluşuyor. Kılın kalınlığı ve uzunluğu ayrı bir konu. İnsanda mesela saçın uzun olması ben bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Çok güzel bir örnek. Başarı. Başka bir canlıda olmaması. Çünkü başka canlıların tıraş olma imkanı yok. İnsan sadece tıraş olup şekil verebilir. Bir güzellik var orada değil mi? Bir sanat var. Yani düşünülmüş, insanın hizmetine sunulmuş bir sistem var orada. Herkes böyle saç ayrı bir güzellik. Herkes saçsız da olabilir. Allah saçsız da yaratabilirdi. Mesela bayanların kel olma olasılığı genetik olarak çok çok düşük bir olasılık. Kelle yol açan işte erkekte genelde X kromozomunda daha çok baskın halde bulunan bir gen. Ve dolayısıyla hani saçı az olan bireyler genelde erkeklerden oluşuyor. Ama mesela bayanların hani böyle daha güzelliğine, kendi görünüşüne önem verirler. Fıtraten, yaratılış itibariyle. Onların da saçları buna uygun mesela çok azdır. Yani veya hiç ben görmedim kel olan veya saç dökülme problemini sık yaşayan bir bayan.
Hastalık derecesi olabilir.
Evet. Hastalık derecesi olabilir.
Bir şey alabilir miyiz? Evet. Güzel bir iman akıtsı edelim.
Maşallah.
Şimdi barajı insanlar yapar. Değil mi? Bir akıl vardır. Ama baraj yapan başka canlılar var. Kunduzlar var bakın gördüğünüz gibi.
Ama çok çalışkan bir grup işçi, çok uğraştılar, büyük emek harcadılar ve bu gölü oluşturdular. Bu çalışkan işçiler kunduz adı verilen bu sevimli hayvanlardır. Kunduz çifti evini akarsuyun üzerinde yapacaktır. Ama bu iş için önce akarsuyun akışını kesmeleri gerekir. Bu akışı kesebilmek için de insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı yöntemin aynını onlar da kullanırlar. Şimdi inşa ederler. Baraj inşaatine başlamak için önce malzeme bulmak gerekir. Malzeme ağaç kütükleri ve dallarıdır. Kunduzlar akarsu yanındaki ağaçlık alanlara giderek işe başlarlar. Önce buldukları ağaçların yapraklarıyla biraz beslenirler. Ama asıl uğraşıları ağaçları kesip devirmektir. Bunu da ağaç gövdesini ustaca kemirerek yaparlar. İşin ilginç yanı, ağaçları öyle bir kemirirler ki, işi biten ağaç mutlaka su yönüne doğru devrilir.
İnsan yapamaz öyle bir şey. Tekniğini bilmese insan yapamaz.
Kesilip devrilmesi inşaatın henüz en kaba kısmıdır. Kunduzlar daha sonra bu ağaçları tek tek dallarına ayırır ve bunları devirdikleri en büyük kütüğün önüne dizerek akarsuyun önünde bir set oluşturmaya başlarlar. İşler sırasında kullandıkları tek araç elleri ve ağızlarıdır. Bu çalışma büyük bir sabırla devam eder. İki kunduz bir yıl içinde ortalama 400 ağaç devirir. Akarsuyun uzağında kalan ağaçları tek tek dallarına ayırır ve sonra da bunları sürükleyerek barajlarına götürürler. Kunduzlar inşaatı büyük bir azimle devam ettirirler. Büyük ağaç kütüklerini ve küçük dal parçacıklarını ustaca dizer ve her geçen gün seti biraz daha büyütürler. Sonunda ortaya çıkan manzara tek kelimeyle muhteşemdir. İnsanların yaptıklarına benzer gerçek bir baraj meydana gelmiştir. Dikkat edilirse kunduzlar barajlarının iç bükey bir kavisle yapmaktadır. Bu tesadüfen seçilmiş bir şekil değildir. Çünkü su basıncına karşı en iyi dayanan baraj şekli iç bükey olarak inşa edilen barajdır. Nitekim günümüzdeki modern hidroelektrik santrallerin barajları da iç bükey olarak inşa edilir.
Maşallah.
Horozların tüm bu dev barajı inşa etmekteki amaçları, içine yuvalarını yapabilecekleri durgun bir göle sahip olmaktır. Barajı inşa ederken bir yandan da kendi yuvalarını yaparlar. Yuva, göletin kenarında toprağa yakın bir yerdedir. Üstten bakıldığında bir tahta yığını gibi duran yuva aslında çok iyi tasarlanmıştır. Yuvaya giriş sadece su altındandır. İçeri girebilmek için gizli bir tünelden geçmek gerekir. Tünel aşıldığında ise su seviyesinin üstünde kalan saklı bir oda ortaya çıkar. Kunduz ailesi bu kuru ve güvenli odada yaşamaktadır. Bazen kunduzlar yuvalarını iki katlı yapar. Birinci kat giriş ve salon odası, ikinci kat ise yemek ve yatak odasıdır.
Şahane ya. Maşallah.
Bir kunduz yuvasının iki ayrı su altı girişi ve bir de üst tarafta yer alan havalandırma kanalı vardır. Bu harika yuvanın içinde kunduzlar hem dış tehlikelerden korunmuş hem de konforlu bir barınak elde etmiş olurlar.
Evet maşallah. Yani bu nasıl yani, bu değil mi? Allah'a iman ettirten bir iman hakikati. Hemen yani bunu gören insan hemen anlar yani bu yaratıcının emriyle olduğunu böyle. Kunduzların böyle bu kadar ince hesap ürünü bir baraj yapıp ve çok uzun süren çalışmaları yani böyle o ağaçları devirmek, onları parçalara ayırıp oraya getirmek ve onu böyle mesela bir eğik bir düzlem içinde yapmış ki suya en dayanıklı olması. Özel bir ev inşa etmiş oraya böyle. Yani. İçinden tünelden giriliyor. Üst kata çıkıyorsun. Orası salon bölümü var. Bir üst kata çıkabiliyorsun. Yani çok açık değil mi inşallah? Yani burada maşallah. Allah'ın yaratmasıyla, emriyle olduğu her şeyin.
Evet maşallah. Yani maşallah. Elinde sanki bir proje var. Mesela hesap ediyor. Bak şimdi diyor büyük kütüğü buraya koyacağız diyor. Getiriyor büyük kütüğü oraya koyuyor. Şimdi buraya bir ev yapmamız lazım. Burası üst kat olacak. Yemek salonu olacak diyor. Bu sanki proje varmış gibi ama öyle bir şey de yok. Yani onu yaratan Allah yani orada. Evet. İnsan bunu mesela çok düşünürse hemen görebilir.
Yıllarca yıldır da böyle yani. Her kunduz yavrusu o da başlıyor. Yine aynı şeyleri yapmaya başlıyor da. Yine yapabiliyor onu. Yani tamamen ayırsanız diğer bütün kunduzlardan apayrı bir yere götürseniz yine bunları yapıyor böyle aynen. Evet, demek ki bu Allah'ın ilhamıyla Allah oluyor. Evet. Bir birikim evet. Değil yani böyle. Çünkü yani insanda hakikaten bilimsel çalışmalarla bir birikim oluyor. Akıllı bir varlık, ruhu olan bir varlık olarak yaratmış Allah. Nesilden nesile birikimler aktarılabiliyor. Akıllı bir varlık olduğu için konuşma, yazı metotlarıyla, değil mi? Çalışmalarla. Ama hayvanlarda böyle bir sistem yok. Her doğan canlısı, yeni canlı, yavrusu bununla doğuyor. Bu da Allah'ın ilhamı olarak evet. Çok açık inşallah. Evet, inşallah. Tabii insan da Allah'ın ilhamıyla hareket ediyor.
Evet.
Ama örnek olarak yani bu anlaşılması açısından. İnşallah. Ama
insanın imtihanı var. Hayvanların öyle bir konusu yok.
Evet.
Onlar ona ilham edildiğini aynen birebir çok büyük ustalıkla yapıyorlar. İnsanın da bunu görmesi lazım ama değil mi? Aklını çalıştırıp onların o aklı veren Allah olduğunu. Ama bakınca görür insan. Zaten mesela çocuklarda pek evrimciye rastlanmaz. Ben hiç evrimci çocuk görmedim mesela. Saftır, akıllıdır, gördüğünü söyler, gördüğü zaman da anlar. Allah yarattı diyor. Hiç değişiklik yok diyor fosillerde. Bu zaten evrim. Gülüyor yani. Bunun aralarında böyle şey konusu yapıyorlar. Maşallah.
Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeyler ile denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada türetip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Yani insan düşündüğü zaman, baktığı zaman hemen Allah'ın varlığının delillerini kavruyor. Çok çabuk yani öyle karmaşık bir konu yok zaten. Çocukların da anlayacağı kadar açık her şey inşallah sistem. Ve Allah her şeyi de bakın, her şeyi söylüyor, örnek vermiş. Göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüz, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda her canlı diyor Allah'ın. Orada üretip yaymasında bakın her canlıda Allah'ın ayetleri vardı diyor. Yaratmasının ayetleri inşallah. Evet, bu bakımdan maşallah. İman hakikatleri çok önemli. Hocamızın iman hakikatleriyle ilgili çok sayıda kitabı var maşallah. HarunYahya.org sitesinden örnek verelim. Mesela örümcekteki mucize, arı mucizesi, karınca mucizesi, termit mucizesi, sivrisinek. İnşallah sivrisinek, fotosentez mucizesi.
Evet.
İnşallah okuyarak insanın yaratılış mucizesi okuyarak bilgilerini arttırsınlar. bu kitapların okunmasına ve okutulmasına vesile olsunlar. Bugün çok önemli hizmet olarak bazı siteleri tanıtmıştık. Allahahizmet.com, İslamahizmet.com. Bu siteler nasıl hizmet edeceklerini, hocamızın mesela Allahahizmet.com sitesinde hocamızın eserlerini nasıl alıp başka siteler haline getirebilecekleri çok kolaylaştırılmış olarak var. Bunu sitelerle inşallah İslam'a çok büyük hizmet verirler. İslamahizmet.com'da da kimse nasıl yapacağım, neyi nasıl yapacağım diye düşünmesin. İslamahizmet.com sitesine girerlerse nasıl hizmet edilebilir, neler yapılabilir bunları görecekler inşallah. Bu şekilde İslam'ın dünyaya yeryüzüne yayılmasına ve hakim olmasına vesile olurlar. Evet, Allah'ın inşallah yarattığı bir kader doğrultusunda inşallah. Tabii çok büyük sevap her şeyden önce. Çünkü Allah herkesin yapayalnız geleceğini söylüyor ayette inşallah.
İnşallah.
Herkes tek tek hesap verecek yaptıklarının. Dolayısıyla hocamızın bu mükemmel eserlerinden faydalanarak inşallah İslam'a çok büyük hizmet olur bu sitelere girerlerse. Evet. Tekrar ediyoruz. Allahahizmet.com, İslamahizmet.com inşallah.
Görüntülerini gösteriyor şimdi.
Evet, şimdi gösterelim. Bakın Allahahizmet.com sitesi. Burada bir sitenin nasıl kurulacağı anlatılıyor. Siteyi kurmak için programlar var. Harun Yahya sitelerinin bilgisayarlarınıza indirin burada gördüğünüz gibi. Ve altlarında siteler var. Mesela ateizme cevap, Arap aleminde Darwin's fitne gibi konular, altın oran, kabataş devri. Bu siteleri indirebiliyorsunuz inşallah. Hazreti İsa ve Mehdi ve ahir zaman, Türk-İslam birliği konuları, Kur'an-ı Hakk'ı ve tefekkür, maddenin ardındaki sır, İslamiyet ve dinler, kitap eyle ve peygamberler. Bu vesileyle inşallah çok büyük hizmet olur. İslamiyet'in yayılmasına da çok büyük tabii evet.
Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Sizden ücret istemeyenlere uyun diyor inşallah. Hocamızın sitelerinde de 300'ü yakın kitap, bir o kadar ses kaseti, video film, birçok iman hakikatlerinin olduğu kısa makaleler hepsi ücretsiz. Bu anlamda da bir eşi benzeri yok Allah'ın izniyle. Bunu yaptıkları zaman da Kur'an'ın bir hükmünü yerine getirmiş oluyorlar. Oktay Hocam dediğin gibi ibadet hükmüyle.
Tabii,
ibadet
bakın senin başlığı sevap. Hakikaten çok güzel anlatıyor. Allahahizmet.com diyor.
İnşallah.
Yani bunu yapan Allah'a hizmet etmiş olacak. Sadece yayınlanan tüm materyali kullanabilirler. Siteyi referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin, bakın hiçbir ücret talebi yok. Sırf Allah rızası gözetiliyor inşallah. Bu şekilde çok büyük hizmet olur.
İnşallah.
Programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. HarunYahya.tv sitesinden 24 saat yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi bize ahirzamansohbetleri@atmayin.com adresinden gönderebilirsiniz. HarunYahya.org ve HarunYahya.net adreslerinden hocamızın tüm eserlerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Bizi yarın 22'den itibaren HarunYahya.tv internet sitemizden, Mavi Karadeniz Radyo ve Çay TV ve Gaziantep Olay TV ekranlarından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.